Selam. Bugün seninle 16. yüzyıl Almanya'sına, büyük bir toplumsal alt üst oluşun tam ortasına gidiyoruz.
Köylü savaşları zamanı değil mi? Çok çalkantılı bir dönem.
Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar, Zingena'nın Aşkı kitabından bazı alıntılar bizi doğrudan o döneme götürüyor. Yani binlerce köylünün krallara, prenslere, kiliseye baş kaldırdığı o zamanları.
Evet.
Peki bu isyan ateşinin ne körükledi, neler yaşandı? Gel bu kaynaklardaki detaylara şöyle bir yakından bakalım seninle.
Tabii, bu alıntılar bize hem isyanın liderlerinden, hani o karizmatik ama bir o kadar da tartışmalı Thomas Müntzer gibi figürleri gösteriyor.
Hem de onun peşinden giden sıradan köylüleri. Andreas gibi mesela. Onların yaşadığı zorlukları, umutlarını.
Kesinlikle. Çaresizliklerini de tabii. Aynı zamanda Prens Philip gibi yöneticilerin, hatta Martin Luther gibi reformistlerin bu olaylara nasıl baktığını, nasıl tepki verdiğini de görüyoruz. Yani tek bir olay değil de böyle iç içe geçmiş bir sürü katman var karşımızda.
Çok doğru. Bizim buradaki amacımız da aslında bu karmaşık tablodan senin için en çarpıcı anları, hani o çatışan fikirleri ve kişisel dramları biraz ayrıştırmak.
Mesela Müntzer'in o radikal çağrısı. Her şey ortak olmalı demesi.
Veya isyancıların adalet ve özgürlük diye bağırıp manastırlara saldırması gibi. Çok canlı detaylar bunlar. O zaman başlayalım mı?
Başlayalım.
Kaynaklarda ilk dikkat çeken isim dediğin gibi Thomas Müntzer oluyor. Vaazlarıyla kitleleri nasıl coşturduğunu, Prens Philip gibi otoritelere nasıl kafa tuttuğunu okuyoruz.
Hatta prensin barış teklifini bile reddediyor. Yani Tanrı'nın kesinlikle onlarla olduğuna inanıyor. İncil'den alıntılar yapıyor sürekli.
Evet, o meşhur sözü, demir tavunda dövülür, kanın kalıcınızı soğutmasına izin vermeyin, insanları resmen savaşa çağırıyor.
Burada ilginç olan şeylerden biri de Müntzer'in sadece prenslere değil Martin Luther'e de çok öfkeli olması.
Evet, o da önemli bir nokta.
Luther'in isyanı kınaması, prenslerin yanında yer alması. Müntzer ve takipçileri için bu büyük bir ihanet, büyük bir hayal kırıklığı. Sanki savaş bir yandan da reform hareketinin kendi içindeki bir hesaplaşmaya dönüşüyor gibi.
Anlıyorum. Ama bu coşku, bu inanç, Frankenhausen'deki o kanlı savaş meydanında acı bir şekilde son buluyor, değil mi?
Maalesef. Binlerce köylü katlediliyor. Tam bir felaket. Müntzer de yakalanıyor.
Yakalandıktan sonra işkence görüyor ve idam ediliyor. İdamından hemen önceki son isteği ise çok dokunaklı bence.
Evet, eşi Ottilie ve yeni doğmuş bebeğiyle ilgili sahip olduğum şeyler karıma verilsin diyor.
Tüm o büyük ideallerin, çatışmaların ortasında bu kadar insani, bu kadar kişisel bir an.
Andreas gibi yoldaşları da onun bu duruşundan bir teselli bulmaya çalışıyor tabii.
Tam da öyle. İsyanın diğer tarafında ise Andreas, Michel gibi liderlerin komutasındaki köylü grupları var. Kaynakların anlattığına göre açlar, eğitimsizler.
Hatta kendi aralarında bile anlaşmazlıklar yaşıyorlar sanırım.
Evet, zaman zaman öyle durumlar da oluyor. Ormanlarda saklanıyorlar, yiyecek kıtlığı çekiyorlar. Bazen hani bir gökkuşağını bile ilahi bir işaret sayıp moral buluyorlar.
Ama sonra prensin düzenli ordusu karşısında yine çaresiz kalıyorlar.
Aynen. Kaçışmalar, panik. Savaşın o acımasız yüzü her iki tarafta da hissediliyor yani.
Bu büyük tarihsel olayların yanında kaynaklar bize daha kişisel hikayeler de fısıldıyor sanki. Mesela Matthias ve Zingara.
Zingara ise kalede yaşayan biri. Belki daha iyi bir hayat istiyor ama sıkışıp kalmış gibi.
Evet, belki soylu olmak istiyor ama sıradanlığa mahkum. Onların arasındaki ilişki, dönemin zorluklarının kişisel hayalleri, aşkı nasıl etkilediğini gösteren küçük bir pencere gibi adeta.
Bir de Hans karakteri var. O da ilginç bir figür.
Evet Hans, krala sadık bir asker ama isyancı kardeşi Peter çatışmada ölmüş. Bu durum Hans'ın üzerinde derin bir iz bırakmış tabii.
Yıllar sonra da Şövalye Fritz'in öldürülmesiyle suçlanan Matthias'ın masumiyetine inanıyor.
İlgisi olabileceğinden şüpheleniyor ve sonunda Matthias'ın kaçmasına yardım ediyor. Bu da bize o dönemde sadakat, suçluluk, adalet gibi kavramların ne kadar iç içe geçtiğini, ne kadar kişisel olduğunu düşündürüyor.
Ve bütün bunlar olurken arka planda daha da büyük olaylar var. Luther'in Papa ile ve kilisenin endülgans gibi uygulamalarıyla mücadelesi sürüyor.
Avrupa'yı tehdit eden bir Osmanlı varlığı var. Hatta Kopernik'in evren anlayışımızı temelden sarsan fikirleri ortaya çıkıyor. Gerçekten her şeyin değiştiği tam bir çalkantı dönemi.
Kesinlikle.
Yani gördüğün gibi bu alıntılar bize sadece bir isyanın hani kronolojik hikayesini anlatmıyor. Aynı zamanda inançların, ideallerin, kişisel trajedilerin ve o hayatta kalma mücadelesinin nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor.
İsyancıların adalet arayışı bir yanda,
soyluların düzeni koruma çabası diğer yanda, Luther'in reform mücadelesi. Hepsi aynı potada eriyor adeta. Matthias ve Zingara gibi karakterler de bu büyük fırtınaların ortasında bireysel mutluluk arayışının, aşkın ne kadar kırılgan olabileceğini bize hatırlatıyor.
Gerçekten de bu kısa incelemede bile dönemin yoğunluğunu, acımasızlığını hissettik. Münchzer'in trajik sonu, binlerce isimsiz köylünün ölümü, Fritz'in gizemli cinayeti, Matthias ve Zingara'nın o belirsiz geleceği.
Evet, çok ağır olaylar.
Peki sence tüm bu kaosun ve acının ortasında insanları ayakta tutan asıl şey neydi? Mutlak bir adalet inancı mı, dini bir bağlılık mı, yoksa sadece hani o temel hayatta kalma içgüdüsü mü?
Zor bir soru. Belki de hepsi birden.
Belki de bu sorunun cevabı o dönemin insanları kadar bizim için de geçerliliğini koruyor. Üzerine düşünmeye değer doğrusu.